16. Bölüm Şeytanın Düşmanlığı. Mümin kişinin alimleri ve salihleri sevmesi, onların meclislerine devam etmesi, mutlaka bilmesi gerekli konuları sorup öğrenmesi, alimlerin nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytana düşman bellemesi gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. Yani Allah'a ibadet ederek şeytana düşmanlık edin. Allah'a isyan ederek şeytana itaat etmeyin. Kalpten samimi olarak bütün hallerinizde, davranışlarınızda ve inançlarınızda şeytandan sakının. Yaptığınız her işinizde şuurlu ve bilinçli olun. Çünkü yaptığınız o amele şeytan riya katabilir, çirkin ve kötü davranışları size süslü gösterebilir. Ona karşı galip gelebilmek için Allah'tan yardım isteyin. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle der: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle bize bir çizgi çekti ve şöyle buyurdu: Bu Allah'ın yoludur. Sonra bu çizginin sağından ve solundan birçok çizgiler çizdi ve buyurdu ki: Bu yandaki yollar da her birinin başında bir şeytanın çağırdığı yollardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu: Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şeytanın yollarının çok olduğunu açıklamış oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakledilir: İsrailoğulları içinde bir rahip vardı. Şeytan bir genç kızı boğmaya yeltendi. Sonra da ailesine gelerek rahibin kızı tedavi edebileceğini söyledi. Ailesi kızı alıp rahibe götürdüler. Rahip kızı tedavi etmeye yanaşmadıysa da ailesi kabul edinceye kadar ısrar ettiler. Kız rahibin yanına bırakılınca şeytan rahibe gelerek kıza tecavüz etmesi için rahibi tahrik etti. Bir süre direndiyse de sonunda tahriklere dayanamayıp kıza tecavüz etti ve kız rahipten hamile kaldı. Sonra tekrar rahibe gelerek, bir rezalet işledin, yakında kızın ailesi gelir durumu öğrenir, sen kızı öldür, ailesi gelip sorunca öldü dersin diye vesvese verdi. Bunun üzerine rahip kızı öldürdü ve gömdü. Sonra şeytan kızın ailesine gelerek onlara da vesvese verdi. Rahip kızınızı hamile bıraktı, sonra da öldürüp toprağa gömdü diye kalplerine şüphe bıraktı. Kızın ailesi rahibe geldiler ve kızlarını sordular. Rahip kızın öldüğünü söyledi. Kızlarına karşılık onu öldürmek üzere rahibi götürmeye geldiler. Şeytan tekrar gelerek rahibe sokuldu ve şöyle vesvese verdi: Kızın hastalığına sebep olan benim, tedavi olması için sana getirmelerini ailesinin kalbine düşüren de benim. Bana itaat et, kurtul. Ben seni onlardan kurtarırım. Rahip, neye karşılık beni kurtaracaksın diye sordu. Şeytan, bana iki defa secde edeceksin dedi. Rahip de denileni yaptı. Bunun üzerine şeytan, ben senden uzağım diyerek oradan kaçtı. Bununla ilgili olarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, inkar edince de ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Rivayet edildiğine göre İmam-ı Şafii Hazretlerine İblis şöyle sorar: Beni dilediği gibi yaratan, dilediği amelleri işlememi sağlayan, bundan sonra da beni dilerse cennete ve dilerse cehenneme sokacak olan Allah hakkında ne dersin? Yaptığı bu şey adalete uygun mu yoksa zulüm mü? İmam-ı Şafii radıyallahu anh bu söz üzerinde düşünür ve şöyle cevap verir: Be hey adam, eğer seni sen istedin diye yarattıysa sana zulmetmiş olur. Şayet o seni kendi isteğiyle yaratmış ise o yaptığından asla sorumlu tutulmaz. Şunu iyi bilmelisin ki kalp bir kale ve şeytan ise o kaleyi girip işgal etmeye ve ona hükümran olmaya çalışan düşman gibidir. Kalenin düşmandan korunması ancak kapılarda, giriş noktaları ve gediklerde muhafızlar bulundurmakla mümkün olabilir. Bu konularda bilgisi olmayanlar muhafızlık görevini yerine getiremezler. Kalbi şeytanın vesveselerinden korumak gereklidir. Her Müslümanın üzerine farz-ı ayn'dır. Farz olan bir vazifeyi yapmaya vasıta olan şeyler de aynı şekilde farzdır. Şeytanı ve zararlarını savuşturup ondan kurtulmak, onun kalbe giriş noktalarını bilmeden mümkün olmaz. O halde şeytanın kalbe sızma noktalarını öğrenmek de farz olmaktadır. Bu sızma ve giriş noktaları insana ait bazı sıfatlardır ve bunlar pek çoktur. Bunlardan bazılarını şöylece sıralayabiliriz. Birincisi öfke. Öfke, aklı örtüp kapatan bir örtü gibidir. Akıl zayıf düşünce şeytanın askerleri hücuma geçer. İnsan ne zaman öfkelense tıpkı çocuğun topla oynaması gibi şeytan da onunla oynar. Anlatıldığına göre velilerden biri iblise Adem oğlunu nasıl alt ettiğini bana göster demiş. İblis de öfkesi ve arzuları kabardığı zaman onu ele geçiririm diye karşılık vermiş. İkincisi haset ve hırs. İnsan bir şeye hırsla sarılınca o hırs kendisini adeta kör ve sağır hale getirir. İşte o zaman şeytanın askerleri harekete geçer. Aslında kötü ve çirkin de olsa arzu ettiği sonuca ulaşacağı her vasıta hırslı kişiye güzel gelir. Nakledildiğine göre Nuh aleyhisselam gemiye binince Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi her canlıdan birer çift gemiye aldı. Bir de baktı ki gemide tanımadığı bir ihtiyar var. Ona gemiye niçin girdiğini sordu. Dostlarının kalplerini çelmek için, böylece kalpleri benimle, bedenleri seninle olacak diye cevap verdi. Nuh aleyhisselam onun kim olduğunu anladı ve ona gemiden defol, ey Allah'ın düşmanı sen lanetlisin dedi. İblis şöyle dedi. Şu beş şey ile insanları yoldan çıkarırım. Bunların üçünü sana söyleyeyim, ikisini açıklamam. Bu esnada Allahu Teala Celle Celaluhu Nuh aleyhisselama o üçüne ihtiyacı olmadığı diğer ikisinin açıklamasını istemesini vahyetti. Bunun üzerine Nuh aleyhisselam diğer ikisini söylemesini istedi. İblis dedi ki, o iki silah öyle özelliğe sahiptir ki beni hiç yalancı çıkarmadı. O iki silahımla hiçbir hedefimden geri kalmadım. O iki silahla insanları mahvederim. Onlar hırs ve hasettir. Ben haset yüzünden lanetlendim ve Allah'ın rahmetinden kovuldum. Hırsa gelince Adem aleyhisselama bir ağaç dışında cennetteki bütün ağaçlardan yemesi serbest bırakılmıştı. Hırs sayesinde o yasak ağaçtan yemesini sağladım ve gayeme ulaştım. Üçüncüsü oburluk ve tokluk. Yenen yemekler helal ve temiz olsa da tokluk şehevi arzuları arttırır. Şehevi arzular ise şeytanın silahıdır. Rivayete göre Yahya aleyhisselam iblis ile karşılaştı. Elinde her şeyden yapılmış çengelli bir tomar vardı. İblise o çengellerin ne olduğunu sordu. İblis dedi ki, bunlar Adem oğlunu avladığım şehvetlerdir. Yahya aleyhisselam onlar arasında benim içinde bir şey var mı diye sordu. Şeytan yok fakat bir defasında fazlaca yiyip karnını doyurmuştun. Bu yüzden namazda ve zikir esnasında sana bir ağırlık çökmüştü dedi. Yahya aleyhisselam bundan başka bir şey var mı diye yine sordu. Şeytan hayır yok deyince Yahya aleyhisselam Allah adına yeminle söylüyorum ki bundan böyle asla midemi yemekle doldurmayacağım dedi. Şeytan ben de Allah adına yemin ediyorum ki bundan sonra hiçbir Müslümana nasihat etmeyeceğim diye cevap verdi. Dördüncüsü ev eşyası, elbise ve evde süse düşkünlük. Şeytan bir insanın kalbinde ev eşyası, elbise ve evde süse düşkünlük görünce oraya yerleşip yurt edinir. Onun bu zaaflarından yararlanmaya bakar. Hemen onu evini yenilemeye davet eder. Tavanlarını ve duvarlarını süslemesini, binaları genişletmesini ister. Güzel elbise ve binitlerle süslenmeye çağırır. O kişiyi artık ömrü boyunca emrine amade kılar. Zaten bu yoldan şeytanın bir defa tuzağına düşen kişi için ikinci bir tuzağa gerek kalmaz. Çünkü bu zaaflar hep birbirini çeker. Eceli gelip ölünceye kadar bu şekilde şeytanın yolunda ve hevai arzuların peşinde koşar durur. Böylesi kimselerin kötü akıbete uğramalarından korkulur. Allah bizleri böylesi kötü akıbetten korusun. Beşincisi, insanlara umut bağlamak. Safvan bin Süleym'den nakledilir. Bir gün İblis Abdullah bin Hanzala'ya görünür ve şöyle der: "Ey Hanzala'nın oğlu, sana bir şey öğreteyim, onları iyi benle." Abdullah, "Benim ona ihtiyacım yok," der. İblis, "Bir bak, eğer hayırlıysa alırsın, yok eğer şer ise reddedersin. Ey Hanzala'nın oğlu, Allah'tan başka hiç kimseden ümit bağlayarak bir şey isteme. Öfkelendiğin zaman haline bir bak, nasıl oluyorsun? Çünkü ben öfkelendiğin zaman sana hakim olurum." Altıncısı, sebatı terk edip acele etmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Acele şeytandan ve teenni, yani tedbirli ve sabırlı olma ise Allahu Teala'dandır." Zira acele edildiği zaman şeytan hiç anlamadığı bir yerden insana şerrini kabul ettirir. Rivayet edildiğine göre Hazreti İsa aleyhisselam doğunca iblisin yandaşları olan şeytanlar gelerek ona şöyle dediler: "Bütün putlar yüzüstü düştüler. Bu yeni bir hadisedir. Siz yerinize oturun, işinize devam edin." İblis onlara böyle dedikten sonra doğudan batıya yeryüzünün her tarafını dolaşır fakat bir şey bulamaz. Nihayet İsa aleyhisselamın doğduğunu öğrenir. Bütün meleklerin etrafını kuşattığını görür. Dönüp yandaşlarına gelir ve şöyle der: "Dün bir peygamber doğmuş. Halbuki her gebelik ve doğum hadisesinde ben hazır bulunur ve haberdar olurdum. Fakat bundan haberim olmadı. Bu geceden sonra insanların putları tapmasından ümidi kesin. Artık onlara acelecilik ve hafif meşreplik yönlerinden gelerek saptırmaya çalışın." Yedincisi, mal, mülk ve para düşkünlüğü. İnsanın yiyecek içecek ve zaruri ihtiyacından fazla olan her türlü mal, mülk, akar, para ve hayvanat gibi şeyler insanın azmasına sebep olur. Bunlar şeytanın karargahıdır. Sabit el-Bünani şöyle der: "Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince iblis şeytanlarına şöyle dedi: "Önemli bir hadise gerçekleşmiş. Araştırın bakalım nedir." Bu talimat üzerine şeytanlar yorgun düşünceye kadar her tarafa araştırdılar ve iblise gelip "Ne olduğunu anlayamadık," derler. İblis, "Ben şimdi ne olduğunu öğrenir, size bilgi getiririm," diyerek gider. Araştırması sonucunda şöyle der: "Allah Celle Celaluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak görevlendirmiş." İblis bundan sonra şeytanlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına göndermeye başlar. Fakat her seferinde de şeytanlar elleri boş olarak dönerler ve şöyle derler: "Bunlar gibisiyle şimdiye kadar hiç karşılaşmadık. Onları tuzağa düşürüp günah işletiyoruz. Sonra kalkıp namaz kılıyorlar ve günahlardan kurtuluyorlar." Şeytanların bu sözleri üzerine İblis şöyle der: "Biraz bekleyin bakalım. Nasıl olsa ileride Allah Celle Celaluhu onlara dünyanın kapılarını açacak. Biz de onlara dünyalık noktasından sızar, isteklerimizi yaptırırız." Rivayet edildiğine göre İsa aleyhisselam bir gün başının altına bir taşı yastık yapıp uzanır. Bu esnada İblis yanına gelerek ona şöyle der: "Ey İsa, dünyaya rağbet mi gösteriyorsun?" Bu söz üzerine İsa aleyhisselam başının altına koyduğu taşı fırlatır ve şöyle der: dünya ile birlikte bu da senin olsun. Sekizincisi, fakirlik korkusu ve cimrilik. Pintilik ve fakir düşme korkusu insanı hem kendi ihtiyaçlarına harcamaktan hem de fakirlere tasadduk etmekten alıkoyar. Bu kötü huylar insanı aşırı şekilde mal mülk biriktirmeye, biriktirdiklerini kasalarda saklamaya sevk eder. Bunun sonucu ise elem verici azaptır. Cimriliğin getirdiği tehlikelerden biri de mal biriktirmek için sürekli çarşı pazar dolaşmaktır. Buraları ise şeytanların yuvalandıkları yerlerdir. Dokuzuncusu, taassup. Şeytanın giriş noktalarından biri de kendi görüşünde olmayanlara karşı körü körüne kin beslemek ve onlara küçümseyici gözle bakmaktır. Böylesine kör bir taassuba düşmüş toplumlardaki günahkarlarla birlikte abidler de helake sürüklenir. Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle der: bize ulaşan bilgilere göre iblis şöyle demiş: Muhammed ümmetini ayartarak çeşitli günahlara düşürdü. Fakat onlar istiğfar ederek belimi kırdılar. Ben de onları istiğfar etmeyecekleri bir günaha uymaya yönlendirdim. O da nefsin boş arzu ve heveslerine uyarak onun peşinde gitmektir. Lanetlenmiş şeytan doğru söylüyor. Böyle kişiler kendilerinin günaha doğru sürüklenip gittiklerini bilmezler ki dönüp de istiğfar etsinler. Onuncusu, Müslümanlara karşı suizan beslemek. Müslümanlara karşı suizandan, hatta kötü insanları bile töhmet altında bırakmaktan sakınmak gerekir. Kusurları ortaya çıkarmak için nerede insanlara karşı suizan besleyen birini görürsen, bilmelisin ki o kişinin içi kötülük doludur ve içindeki o kötülük dışına aksetmektedir. O halde insanın üzerine düşen, insanın kalbine sızabileceği bu kapıları şeytanın yüzüne kapatmaktır. Bu hususta şeytana karşı Allah'ı bolca zikrederek kalbine yardımcı olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti. İbn-i İshak şöyle der: kafirler sahabe-i kiramın Medine'ye hicretlerini görünce ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onların dışında diğer taraftarlar edindiğini anlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi terk etmesi onları korkuttu. Orada ordu toplayıp kendilerine karşı savaşacağını Mekke müşrikleri anlamışlardı. Ne yapacaklarına karar vermek için Darun Nedve olarak isimlendirilen Kusay bin Kilab'ın evinde toplandılar. Burası Mekke müşriklerinin toplantı merkeziydi. Kureyş mutlaka bütün kararları burada alırlardı. Burada yapılan toplantılara Kureyş dışından 40 yaşını doldurmamış kişiler katılamazdı. Fakat Kureyş'ten olanlar için 40 yaşını doldurma şartı yoktu. Ebu Cehil'i içeri aldılar, toplantıyı cumartesi günü yaptılar. Bunun için cumartesi günü hile ve tuzak günüdür denilmiştir. Aralarında Necidli bir ihtiyar kılığında iblis de vardı. İçeri girişi şöyle oldu. İblis kıymetli bir elbise giyinmiş ve başında sarı ile güzel görünümlü bir ihtiyar olarak kapıda duruyordu. Bu ihtiyar kimdir diye sorduklarında Necidli'dir. Niçin toplandığınızı duydu ve söyleyeceklerinizi dinlemek için geldi. Görüşlerinden ve samimi fikirlerinden sizleri mahrum bırakmayacağını ümit edebilirsiniz diye karşılık verdi. Bu cevap karşısında buyur gir dediler, o da girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapacaklarını görüşüyorlardı ve sayıları 100 kişiydi. Daha zayıf bir rivayete göre ise sayıları 15 kişiden ibaretti. İçlerinden Bedir'de kafir olarak öldürülmüş olan Ebul Buhteri söz alarak şöyle dedi: onu demir parmaklıklar arasında koyun, kapısının üzerine kilitleyin. Sonra daha önce onun benzeri şairlerin başına gelmiş olanı, yani ölümün onun da başına gelmesini gözleyin. Bunun üzerine Necidli ihtiyar dedi ki: bu güzel bir fikir değil. Vallahi siz onu zincire vurup hapsetseniz de dışarıdaki arkadaşları onun durumunu haber alırlar, size baskın düzenleyerek onu elinizden kurtarırlar. Sonra sizi mağlup edinceye kadar sizinle uğraşırlar. Bu isabetli bir görüş değil, başka bir çare düşünün. Bunun üzerine Ebul Esved bin Rabia bin Amr Amiri söz aldı ve dedi ki: onu içimizden çıkaralım. ülkemizden sürelim. Nereye giderse gitsin karışmayalım. Necidli ihtiyar Allah Celle Celaluhu'na lanet etsin bu görüşe de karşı çıktı. Vallahi bu da isabetli bir görüş değil. Sözlerinin ne kadar güzel olduğunu, mantığının ne kadar güçlü olduğunu ve anlattığı şeylerin insanların kalbini nasıl cezbettiğini görmüyor musunuz? Eğer onu sürgün edecek olursanız vallahi şundan emin olamazsınız. Gider Arapların bulunduğu bir bölgeye yerleşir. Sahip olduğu özellikleri sayesinde onları kendisine inandırır. Onları toplayıp size karşı savaşa girişir. Sizleri yenilgiye uğratır ve elinizden idareyi alır. Sonra size istediğini yapar. Siz bundan başka bir çare bulmaya bakın. Bu esnada Ebu Cehil söz alır ve şöyle der. Vallahi benim bir fikrim var ama sizin onu kabul edeceğinizi zannetmiyorum. Görüşüm şudur. Her kabileden yiğit, kuvvetli, soylu, becerikli birer delikanlı seçelim. Bunların her birinin eline birer keskin kılıç verelim. Hepsi bir üzerine çullanıp bir kişi vuruyormuş gibi hepsi bir anda vurup onu öldürsünler. Böylece biz de ondan kurtulmuş oluruz. Sonra diyeti kabileler arasında paylaştırılır. Çünkü Abdümenaf oğulları bütün kabileleri karşılarına alarak kan davası için savaş açamazlar. Diyeti kabul etmek zorunda kalırlar. Biz de diyetini öderiz. Ebu Cehil'in sözü bitince Necidli ihtiyar Allah Celle Celaluhu'na lanet etsin dedi ki en isabetli söz işte budur. Bunun dışındakiler çözüm olamaz. Nihayet o toplantıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar vererek dağıldılar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Bu gece her gece yattığın yatakta yatma. Gece olunca suikastçılar kapıda toplaşarak uyumasını gözlemeye başladılar. Uyuduğu anda üzerine atlayıp öldüreceklerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'a kendi yerinde yatmasını emir buyurdular. O da emredilen yere yattı ve üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeşil bürdesini örttü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden sonra o bürdeyi cuma ve bayram namazlarında giyer oldu. Böylece Hazreti Ali kerramallahu veçe canını Allah'a satan ve canını fedayı göze alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kurtaran ilk kişi oldu. Hazreti Ali kerramallahu veçe bunu bir şiirle şöyle anlatır. Canımla korudum toprağa basanların en hayırlısını. Beytül Atiki ve Hacerül Esved'i tavaf edeni. Kurulan tuzaktan çekinen Allah elçisini. Korudu onu her şeye erişen Allah'ın kudreti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağarada güvenle geceledi. Güvenli mekanda yanında Allah'ın himaye ve perdesi. Ben ise onları ve bana ne yapacaklarını düşünerek geceledim. Ben böylece kendi canımı ölüme ve esarete adamıştım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silahşörlerin önünde kapıdan çıktı. Allahu Teala Celle Celaluhu onların gözlerinden görme özelliğini aldı ve hiçbiri onu göremediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların başlarına avucuna almış olduğu toprağı serperek Yasin suresinin şu ayetlerini okudu. Yasin, hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Böylece evinden çıkarak dilediği tarafa doğru gitti. Kapıda gözcülük yapanların yanında olmayan biri yanlarına gelerek onlara dedi ki ''Burada ne bekliyorsunuz?'' ''Muhammed'i'' diye cevap verdiler. Onlara dedi ki ''Allah sizi gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Vallahi aranızdan çıkıp gitti. Giderken de hepinizin başına toprak saçtı ve kendi yolunu tuttu. Ne hale geldiğinizi görmüyor musunuz? Herkes başını şöyle bir yokladı, hepsinin başı toprak olmuştu. Sonra pusudan çıkarak evi araştırmaya başladılar ve Hazreti Ali kerremallahu veçenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bürdesine bürünmüş olarak yatmakta olduğunu görünce şöyle dediler. Vallahi işte buradaki Muhammed'dir. Üzerine bürdesini çekmiş uyuyor. Bu düşünceyle sabahladılar. Sabahleyin yataktan Hazreti Ali kerremallahu veçe çıkınca geceliğin bizimle konuşan kişi bize doğru söylemiş dediler. Bu hususta şu ayeti kerime inmiştir. Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Tasalanma, zorluğun arkası kolaylıktır. Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır. Her şeyi takdir eden halimizi görüyor. Bizim tedbirimizin ötesinde Allah'ın da bir tedbiri vardır. Bu esnada Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hicret etmesi için izin verdi. Yine de ki Rabbim gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla. Çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana katından yardım edici bir kuvvet ver ayeti kerimesiyle ilgili olarak İbn-i Abbas radiyallahu anh şöyle der. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret ederken yanına Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ı almasını emretti. El-Hakim Hazreti Ali radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Cibril'e benimle beraber kim hicret edecek diye sordum. Ebu Bekir Sıddık diye cevap verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edeceğini Hazreti Ali kerramallahu veçeye haber verdi. İnsanların kendisinin yanına bırakmış oldukları emanetleri sahiplerine geri vermek üzere onu yerine bıraktı. Et-Taberani hicret hakkında Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhadan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken bize her gün biri sabah biri akşam vakti olmak üzere iki defa gelirdi. Hicret edeceği gün ise öğle vakti geldi. Ben babam Ebu Bekir radıyallahu anha dedim ki babacığım bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını sarmış bize geliyor. Halbuki bu saatte bize gelmezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, anam babam onun yolunda feda olsun. Vallahi önemli bir iş onu bu saatte gelmeye sevk etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, içeri girmek için izin istedi. Ebu Bekir radıyallahu anh izin verince girdi. Hazreti Ebu Bekir oturduğu sedirden kenara çekilerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yer verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a yanındakileri dışarı çıkar buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh bunlar yani Ayşe ve Esma senin aile halkındır dedi. Diğer bir rivayete göre ise şöyle demiştir. Yabancı kimse yok onlar benim iki kızımdır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hicret ederek Mekke'den çıkmama izin verildi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü anam babam senin yolunda feda olsun. Sana yol arkadaşı olmamı mı istiyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet diye cevap buyurdular. Hazreti Ayşe radıyallahu anh der ki Ebu Bekir radıyallahu anh ağlamaya başladığını gördüm. Bir kişinin sevinçten ağlayacağını hiç düşünmemiştim. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Anam babam senin yolunda feda olsun. Şu iki binek hayvanımdan birini kendine al. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır ancak ücretini almayı kabul edersen alabilirim diye cevap verdi. Diğer bir rivayette şöyle der. Eğer istersen ücretini verir alırım. bineğini bedelini ödeyerek almak istesinin sebebi şudur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu yolunda yapacağı hicretin faziletinin mükemmel olmasını arzu ettiğinden bu hicretin canı ve malıyla yerine getiren bir ibadet olmasını istiyordu. Hazreti Ayşe der ki, en hızlı şekilde onların yol hazırlıklarını yaptık. Yol azığı hazırlayıp torbalarına koyduk. El-Vakidi'nin rivayetinde şu ilaveler vardır. Azık torbalarında pişmiş bir koç vardı. Esma radiyallahu anha kuşağından bir parça keserek torbanın ağzını bağladı. Bundan dolayı kendisine iki kuşaklı diye isim verildi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anh ile Sevr mağarasına gittiler ve orada 3 gece kaldılar. Burası Mekke civarında bir dağ olup ilk defa Sevr bin Abdümenat ona çıktığı için onun adına nispetle isimlendirilmiştir. Bir rivayete göre geceleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radiyallahu anh evin arkasında bulunan küçük bir kapıdan çıkarak mağaraya gittiler. Yolda giderlerken karşılarına Ebu Cehil çıkmış fakat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun gözlerini görmez hale sokarak ikisi birlikte yanından geçip gitmişlerdi. Esma binti Ebi Bekir radiyallahu anha der ki, Ebu Bekir radiyallahu anh 5000 dirhem olan malının tamamını yanına alarak yolculuğa çıkmıştı. Kureyşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ellerinden kaçırdıklarını anlayınca onu bulmak için Mekke'nin altını üstüne getirdiler. Dört bir tarafa çok maharetli izciler saldılar. Sevr mağarası tarafına giden izciler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izine rastladılar. İzleri takip ederek izlerin kesildiği mağaranın önüne kadar geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ellerinden kaçırmaları Kureyşlilere çok ağır gelmişti. Bundan dolayı çok öfkelendiler ve onu geri getirene 100 deve vaat ettiler. Kadi İyaz'ın rivayetine göre Sebir Dağı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle nida eder. Ey Allah'ın Resulü, benim üzerimden kaç. Üzerimde öldürülmenden ve bu yüzden azap görmekten korkuyorum. Buna karşılık Sevr Dağı ise ey Allah'ın Resulü bana gel diye çağırır. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girince Allahu Teala Celle Celaluhu mağaranın önünde Ümmü Geylan diye bilinen ağacı bitirdi. Ağaç onları kafirlerin gözünden korudu. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mağaranın ağzını ağıyla örmesi için örümceğe emir buyurdu. Ayrıca iki yabani güvercine mağaranın ağzına gelip yuva kurmalarını emretti. Bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve mağara arkadaşını düşmanların gözünden korumak içindi. Şu anda harem-i şerifte bulunan güvercinlerin mağara ağzına yuva yapan yabani güvercinlerin neslinden geldiği söylenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşmandan korumalarına karşılık nesillerinin artması ve harem-i şerifte avlanma tehlikesinden uzak güven içinde hayatlarını sürdürmekle mükafatlandırıldılar. Daha sonra Kureyş'in her boyundan seçilmiş gençleri ellerine sopa, mızrak ve kılıçlarını alarak takibe başladılar. Bir kısmı mağaraya kadar geldiler. Mağaranın ağzında iki tane yabani güvercin gördüler ve tekrar arkadaşlarının yanına döndüler. Mağaradan dönenlere ne gördüğünü sorduklarında mağaranın önünde iki yabani güvercinin yuva yapmış olduğunu gördüm ve içinde olmadığını anladım diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içinde bu konuşulanları duyuyordu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun kendisini düşmandan kurtardığını anlamıştı. Orada bulunan gençlerden biri mağaranın içine girip bakın dedi. Ümeyye bin Halef ona şu karşılığı verdi. İçeri girip de ne yapacaksınız? Mağaranın ağzı daha Muhammed doğmadan önce örümcek ağ tarafından kapatılmış. Şayet mağaraya girmiş olsaydı güvercin yumurtalarının kırılması ve mağara ağzındaki örümcek ağının parçalanmış olması gerekirdi. Cenab-ı Hakk'ın iki güvercin ve bir örümcek ağı ile sağladığı koruma askeri güçle yapılan korumadan çok daha etkili olmuştu. Şu yapılan hikmetli işleri iyice düşün. mağaranın ağzı ağaç tarafından kapatılarak arayanlar nasıl şaşırtıldı ve arananlar nasıl himaye altına alındı. Sonra bir örümcek geldi ve tam da aranacak yer olan mağaranın ağzını ağını örerek kapattı. Dokuduğu ağ şeklindeki elbise ile av peşinde olan izcilerin gözlerini adeta görmez hale getirdi. Böylelikle o değersiz örümcek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi koruma gibi bir şeref kazandı. İbn-i Nakib'in şu sözleri bunu ne güzel ifade eder. İpek böceği ne de güzel ipek dokur, ondan yapılmış her elbiseye giyim yakışır. Fakat örümcek ondan daha üstündür. O, peygamberin mağarasına ağ örmüştür. Bukhari ve Müslim, Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ederler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, biz mağaradayken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, izcilerden biri ayağının ucuna baksa bizi görecek. Buyurdular ki, üçüncüleri Allah Celle Celaluhu olan iki kişiyi sen ne sanıyorsun? Siyer yazılarından birine göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh yukarıdaki soruyu sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Onlar o taraftan bize doğru gelirse biz de bu taraftan gideriz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği tarafa bakınca o taraftan bir denizin açıldığını, bir geminin sahile demir atmış olarak kendilerini beklediğini gördü. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mağaraya doğru geceleyin giderlerken Efendimizin bazen önünde bazen arkasında yürüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle yaptığını sorunca dedi ki koruma görevini düşününce arkandan yürüyorum, kılavuzluk görevini düşününce önünden yürüyorum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar şöyle sordu. Bir hadise olsaydı benim için canını seve seve feda eder miydin? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Seni hak din ile gönderene yemin ederim ki evet ederdim. Mağaraya vardıklarında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sen burada dur. Ben mağarayı senin için temizleyeyim. Sonra mağarayı temizlemeye koyuldu. Eliyle etrafı yoklamaya başladı. Bulduğu her deliği elbisesinden bir parça keserek tıkadı. Böyle yapa yapa üzerine aldığı üst elbisesini bitirdi. Fakat tek bir delik kalmıştı. Oradan bir haşarat çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zarar vermesin diye o deliğe de topuğunu koyarak tıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya girdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dizine başını koyarak uyudu. Topuğuyla tıkadığı delikten bir hayvan Ebu Bekir radıyallahu anh'ı ısırdı. Fakat o buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyandırmamak için ayağını kımıldatmadı. Ancak gözyaşları Efendimizin yüzüne damlayınca buyurdular ki ''Ey Ebu Bekir sana ne oldu?'' Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle cevap verdi. ''Anam babam senin yolunda feda olsun ey Allah'ın Resulü.'' Ayağımı bir şey ısırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısırılan yere tükürüğünü sürünce acısı geçti. Hasan bin Sabit radıyallahu anh bu konuyu bir şiirinde şöyle dile getirir. O yüksek mağaradaki iki kişinin ikincisiydi. Dağa tırmandıklarında düşman etraflarını sarmış idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona olan sevgisi herkesin malumu idi. İnsanlar içinde onun başka bir dengi yok idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem perşembe günü Mekke'den çıkmıştı. Pazartesi günü de mağaradan ayrıldılar. Çünkü mağarada 3 gece kalmışlardı. Bütün bunlar Rebiyul Evvel ayının başında cereyan etmişti. Rebiyul Evvel ayının 12. Cuma günü Medine'ye vardılar. Anlatıldığına göre Zekeriya isminde zahit biri vardı. Bu zat şiddetli bir hastalığa yakalandı. Ölüm anı yaklaştığında bir arkadaşı yanına gelir ve kendisine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek kelime-i şehadeti telkin eder. Zahit yüzünü çevirir ve bunu kabul etmez. Arkadaşı ikinci defa telkini tekrarlar Fakat Zahid yine yüzünü çevirir. Üçüncü defa telkini tekrarlayınca Zahid, "Hayır söylemiyorum" diye karşılık verir ve bayılarak arkadaşının kucağına düşer. Daha sonra kendisine gelip gözlerini açınca Zahid şöyle der. "Siz bana bir şey söylediniz mi?" "Evet, sana üç defa kelime-i şehadeti telkin ettik. Sen ise iki defasında yüzünü çevirdin, üçüncü defasında ise hayır söylemiyorum dedin." Zahid bunun üzerine der ki, "O esnada lanetlenmiş iblis yanıma geldi. Elinde bir bardak su vardı, sağımda durdu ve elindeki bardağı göstererek su ister misin diye soruyordu. Ben de evet isterim dedim. Bu sefer bana İsa Allah'ın oğludur de dedi, ben de ondan yüzümü çevirdim. Sonra bana ayak ucumdan geldi ve aynı teklifi bir daha yaptı. Ben yine yüzümü çevirdim. Üçüncü defa gelip bana aynı teklif yapınca ona hayır söylemiyorum dedim. Bunun üzerine elindeki su bardağını yere çarptı, arkasını dönerek uzaklaşıp gitti. Ben iblisin teklifini reddetmiştim, sizin teklifinizi değil. Ben şimdi şehadet getiriyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilir. Salihlerden biri şeytanın insanoğlunun kalbinin neresinde olduğunu göstermesi için Rabbine niyazda bulunur. Rüyasında vücudunun içi dışarından görünen şeffaf bir insan vücudu görür. Şeytanı kurbağa şeklinde sol omuzuyla sol kulağı arasında oturmuş olarak görür. Uzun ve ince bir hortumu var, onu sol omuzu üzerinden kalbe sokmuş vesvese veriyor. Allah'ı zikredince kayboluyor. Allah'ım, serkeş şeytanı ve hasetçi insanları bizlere musallat eyleme. Peygamberlerinin sonuncusu olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine zikirde ve şükürde bize yardımcı ol. Amin.